Kitabın adı Yeşilçam Dedikleri Türkiye, yazarı Vedat Türkali. 47. ayrım. Genişçe bir ortaklık düşünüyorlarmış. Gündüz abi ya da tanıdığı birileri de katılır mıymış? Öneriyi ilk yapan Emine olmuştu ya. Refik de ondan aşağı kalmıyordu Gündüz abiyle birlikte olmaya istekli görünmekte. Başka birinin senaryosunu düşünemiyormuş. Katillerin listesindeki yerimi o da söylüyor. Bu oğlan gerçekten çok yol aldı. Emine'nin nasıl parmağı var bu değişmede? Tehlikenin daha tam ayırdığında değil belki de. Bakalım, dedi Gündüz gülerek. Ölmez sağ kalırsak bir düşünelim. Kollayın kendinizi Gündüz abi, dedi Emine tasalı bir yüzle. Çok acımasız gidiyor itler. Gülecek yanı yok. Sessiz kalkıyorlardı ki Emine anımsamış gibi döndü gene. Seniye buldu mu sizi, dedi. Şaşaladı Gündüz. Toparlandı. Hayır, dedi. Bir şey mi vardı? Sizin yargılamayla ilgili, dedi Emine. Gidişinden kaygılıymışlar. Arayın isterseniz. Galatasaray'da onlardan ayrılıp da tünele doğru yürürken arayıp aramamakta ikircikliydi daha. Yargılamanın ne durumda olduğunu da bilmiyordu. Seniye'ye verdiği vekaletnameden sonra pek ilgilenmemişti. İyi gitmiyormuş. İyi mi gidecekti ya? Nihat'ın da tutuklanmasından bu yana neyin geleceğini kestiremediği bir bekleyişin içindeydi. Buradan mı vuracaklar? Sokakta vurulmaktan iyidir. Vurulmayı kötü taktın kafana. Yüksek kaldırımdan inerken yanından yöresinden gelip geçenlere, iki yanlı iş yerlerine, ülkede olup bitenlerin anlamını çözmesine yardımcı olmalarını bekliyormuş gibi bakınıp duruyordu. Değişik olan ne? Her şey eskisi gibi. Sokakların günlük yaşamı. Bir köşeden biri ya da birileri çıkıp da niye yok etmek için saldırsınlar? Tam dünyayı kendi rahat köşesinden bakan bir küçük burjuva gibi düşünmeye başladın işte. Kavgadan ayrı düştüğün belli. Hep bu sessizlik, hep bu düz görünümlü gündelik yaşam içinde sürüp gitmez mi savaş? İlle siperlerde bombalar mı patlayacak? Bombalar da patlıyor. Biliyorum. Küçük burjuvalar gibi düşünmüyorum. Düşünür gibi yapıyorum sadece. Karaköy postanesinden Seniye'yi aradı. Telefon yanıt vermiyordu. Sevindi de. Otelde geçirdikleri geceden beri bir kez bir oyunun galasında görmüştü. Gidip arkalarda bir yere oturmuş görünmemeye çalışmıştı. Birileri vardı Seniye'nin yanında. Çağrı'yı çeviri için yayın evi uğradığında kolay vermişti. Çeviriyi almasına aracılık eden çocuk. Oyunda onun çevirisiymiş. Şehir tiyatrosunun sıradan oyunlarından biri. Bitiminde hemen çıkmıştı tiyatrodan. Niye kaçıyordu? Onu da tam bilmiyordu sanki. Kötü değilse bile yanlış bir şey yaptığı duygusunu yenemiyordu bir türlü. Yaşadıkları geceyi anımsamanın tadı bile irkilticiydi. Bir de özlemi ağır basarsa yinelenmemeli. Yinelemenin kaçınılmazlığını da içinde biliyordu. Boşuna kaçıyorsun demek. Yo, kaçmıyorum. Nasıl kaçarım? Seniye benim avukatım. Pervin de biliyor. İki gün sonra Pervin'e telefon açtığında o da söyledi Seniye'nin aradığını. Demek bu kadar önemli. Aramayayım da eve gelsin. Madam da yok. Evi nereden bilecek? Pervin'den istesin adresi. Başka? Aman kimse de gelmesin. Alnımın akıyla şu çeviriyi bitireyim. Takıldığı yerler için konuşup tartışacak birinin yokluğu sıkıntısı olmasaydı bir de. Redaksiyondan geçiyor diyorlardı yayın evinde. İlk verdiği birkaç formayı beğenmişlerdi. Kim ya da kimler yapıyordu redaksiyonu? Belki de yayın evi sahibi mimar, kendisi bakıyordu. Bir iki dil bildiği söyleniyordu mimar Rahmi Bey'in. Güven veren bir adam. Gösterdiği güveni biz de yitirmesek. Pervin'in eve gelişiyle bir ivme kazanmıştı çalışması. Verimi artmıştı. Canıma kıyılacağını duyması da aksatmamıştı pek. İnanmadığından belki de. İnanmak için de az neden yok. Ölüm korkusuna karşı duyduğu irkilmeyle karışık tiksintindendi belki. Ceza ve ayaklanmasında siyasilerin kovuşuna sığınan bir gardiyanın korkuyla çarpılmış yüzü çakılıp kalmıştı kafasında. Ölüm korkusu buysa ölüm çok çekiciydi bunun yanında. Pek sık çıkmıyordu artık. Özellikle geceleri geç kalmamaya bakıyor, çevreyi de kolluyordu gelip giderken. Kuşku uyandıracak bir durum yoktu görünürde. Gürültülü ana yoldan sonra sessiz ara sokak, madamda yatışmış gibi. Bakırköy'den döneli aşağıda sessiz dolandığını duyuyordu. Sinemaya da eskisi kadar gitmiyor artık. Şunun hoşlanacağı bir senaryo yazayım. Birkaç senaryo daha alırsam uzun sürede epey paramda olacak. Gereğinde hiç kazanmadan 5-6 ay yaşayabilir duruma gelsem. Çeviri biterse daha da iyi olacak. Şimdiden bankada, harcamalarını o kadar kısmıştı ki günde bir öğün, lokantada etli filan iyi bir yemek yiyor, gerisini evde geçiştiriyordu. Yetiyordu da, bol meyve yiyordu. Ara sıra madam elinde bir tabak yemekle geliyordu. Hele o plaki, Ermeni plakisi. Ah madam, biraz genç olacaktın ki o plaki için bile alırdım seni. Evinde var. Senin Ermeniliğin benim siyasal geçmişimin tadımızı kaçırsa da gül gibi yaşayıp gidecektik. Yorulmuşum. Gırgıra döküldü gene. Karanlık da basmış. İyi çalıştık bugün. Bu tartımda gidersem... Kapı çalınıyordu. Madamın açtığını duydu. Kalınca bir erkek sesi aşağıda. İrkilir gibi oldu. Polis mi? Yoksa şeyler mi? Evi basıp öldürdükleri de oluyor. Kapıyı açtı. Loş merdivenlerde madamın önü sıra çıkan iri yarı karaltıyı seçememişti. Gündüz abi merhaba. Gene çıkaramadı önce. Birden kızdı kendine. Korku gözünü mü perdeledi? Fahrettin. Nasıl sevinmişti? Kucaklaştılar. Madam da ürkeklikten kurtulmuş bir yüzle soruyordu. Size kayfe yapayım. Sağ ol teyze dedi Fahrettin. Ben bir şey içmem. Abimi alıp gideceğim işi yoksa. Sendikanın arabası köşede bekliyormuş. Kuruluşlarının yıl dönümüymüş bugün. Bir toplantı düzenlemişler. 3 gündür Gündüz abiyi arıyorlarmış. Sonunda. Pervin Hanım'a sorsanıza, dedi Hacer teyze. Telefon ettik, burayı verdi. O gelemiyor. Haydin abi gidelim. Daha ilk gördüğünde kanı kaynamıştı bu oğlana. Sendikaya da başkan olmuş. Söylerken kızardı. Sakın bozulma oğlum. Öyle güç ki işin. Sevinerek gitti ya, gene de ummamıştı bu kadar mutluluk duyacağını. Kadınlı erkekli, çoluklu çocuklu işçilerin doldurduğu salonda oyunlar oynanıyor, çoğu piyasa işi şarkılar, türküler söyleniyor, ara sıra yarı söyleyi biçiminde konuşmalar oluyordu. Salon değil, köşedeki masada yöresine toplanan genç işçilerle saatler geçtikçe koyulaştırdıkları söyleşiydi mutluluk kaynağı. İlgisini göstermek ister gibi ara sıra uğrayıp başka masalara geçiyor başkan. Gözleri parlıyor Gündüz'ün işçilerle söyleşilerini gördükçe. İşçiler de pek sevip sayıyorlar başkanı. Konuşmaları da nasıl canlı tuttular. Politik konular tartışıldı uzun uzun. Partiler çıkmış çıkacak yasalar üzerine öyle yerinde sözler ediyorlardı ki. Gündüz'e sorduklarında onlara katıldığını söylemekten başka diyecek bir şey bulamıyordu çoğu kez. Sonunda dönüp dolaşıp sinemaya gelindi. Hepsi de yakından ilgiliydiler. Özellikle yerli filmlerle, yerli oyuncularla ilgili çeşitli sorular soruyorlardı. Narin Ceylan'ı tanıyor muydu? Ya Şahin Doğu'yu? Şahin Doğu açılınca kapanmak bilmedi artık. Bir insanın böyle tapılırca sevilmesine şaşmaktan öte korkuya kapıldı Gündüz. Şahin'in mi, sinemanın mı gücü bu? Sinemada yalnız Şahin mi var? Ötekiler niye böyle değil? Ölçüyü iyice kaçırdıkları sıra tüysüz, mavi gözlü bir oğlan horozlanır gibi oldu. Tatlı bir Karadenizli ağzıyla. Çoğu da atayiler ha, dedi. Gelsin de pav uysun öyle. Gülüşüp dalga geçmeler başlayınca kızardı. Gündüz'e döndü. Öyle değil mi dur abi, dedi. Palavra değil mi dur onların çoğu? Yok, pir kuruşta peş kişi hasat ediyor. Yumruk attığı uçayı havada. Gelsin, peni uçursun. Gündüz de gülüyordu sevinerek. Arkaladı. Çok doğru, dedi. Sinemanın palavra yanı. Peki abi, Şahin Doğu da bizim gibi şey mi yani? Gündüz'le birlikte herkes daha çok güldü bu söze. Gene de gözünden kaçmadı Gündüz'ün. Aslında hepsi de pek inanamıyorlardı Şahin'in de onlar gibi şey olacağına. Bir üstünlüğü vardı. Olsundu da. Kendilerine yakıştırmayı düşledikleri yakıcı özlemleriydi o. Gece geç saatte Fahrettin arabayla Gündüz'ü eve getirirken. "Bizim aramıza sık sık gelin abi," diyordu. Boş verin eski şeylere. Geçti o dönem. Kimin kimden yana olduğunu anladı işçi. Kimse bir bok yiyemez. Sizi de çok seviyorlar. Sağ ol deyip sustu Gündüz. Arınmış, güç kazanmıştı. O heyecanla bir türlü uyku tutmadı gözünü. Kalktı, dolanıp durdu odada. Geç saatlere kadar. Geceyle yaşıyor gibiydi. Çapadaki salonda çevresini alan işçi yüzleri konuşmaları odasındaydı. Fahrettin doğru söylüyor. Türkiye bir yerleri çoktan aştı. Birçok ülkelerin 100 yıl boyu kazandığını 25 yılda aldık. Böyle miydi? Ne işçimiz böyleydi ne de biz. Ben gene de kopuğum onlardan. Birlikte üretiyorlar, çalışıyorlar, birlikte yaşıyorlar çevrelerinde. Sokakları, evleri, karı kocaları, çocukları, kavgaları, gürültüleriyle öyle yakınlar ki birbirlerine iç içeler. Bizse uzaklarda. Gidip aralarına mı yerleşmeli? Evlenip kimle evleneceksin? Evlenmek deyince Pervin geliyordu aklına. Saçmalama da oturup bir şeyler yapmaya bak. Sinema yap. Sinema diye ölüyorlar hepsi. Onların sinemasını yap yapabilirsen. Sinemacı diye seviyorlar seni. Dergilerde çıkan ne kokar ne bulaşır şiirlerinden değil. Geçmişini de kaçı bilir? Refik, Emine de hiç aramıyorlar. Telefonun da yok. Neden arasınlar? Herkes evine mi gelecek? Seniye de gelmedi. Gelse miydi? Yo. Ertesi akşam Taksim'e doğru yürürken Seniye çekingenliğini yenip Refik'e uğramak geldi içinden. Evde midir? Değilse de bir şeyler yazar bırakırım. Arasın. Şahin Doğu'yla da konuşalım. Şu film ortaklığı taslağına bir biçim verelim. Beni kırmaz Şahin. Desteğini alırsak Refik ister mi? Onu öğreneceğiz biz de. Emine varken ister. Niye istemesin? Eve gelip merdivenlere çıkarken ikircikliydi. Pervin'in kapısında duraladı. Önce onu mu çalsam? Yok canım saçma. Yukarı çıkıp da zile basınca suçluluk duygusu kıpırdadı içinde. Sessizlik uzayınca kurtulmuş gibi dönüyordu ki ağırdan bir ayak sesiyle açıldı kapı. Seniye'nin süzgün yüzüyle karşılaşınca şaşaladı. Seniye'nin şaşkınlığı daha da büyüktü. Gözlerinin içi parladı birden. Gündüz toparlandı. Refik'e baktım diyebildi çekingenlikle. Sevinci yarım kalmış, şaşkınlığı biraz daha artmış gibiydi Seniye'nin. Abim burada değil, dedi. Dönse miydi? Ne demeliydi? Buyursanıza. Girsem mi? Belki Refik gelir. Bilmem, dedi Gündüz. Seniye ilk şaşkınlık duvarını aşmıştı artık. Girin, dedi. Çok sevindim. Ben de sizi arayacaktım. Öyle mi? Pardesüsünü çıkarmasına yardımcı olurken anlatıyordu bir yandan da. Demek bilmiyorsunuz. Abim ayrıldı. Beyoğlu'nda bir yerde oturuyormuş. Ayrıldı mı? Beyoğlu'nda bir yerde. Pardesü'yü astıktan sonra durmuş öylece bakan Seniye'nin karşısında kalmıştı Gündüz. Tutamamıştı. Yeni bir sayfa çevirir gibi birden yaklaştı boynuna sarıldı Seniye. Başını göğsüne dayadı. Ne iyi ettin dedi inler gibi. Ne iyi ettin. Çıldıracaktım neredeyse. Sıcak soluğunu yüzünde duyunca diretemedi Gündüz. Kızın dudaklarının yalazından kurtaramıyordu kendini. Kapı açılıp Zühtü Bey ya da o koca karı neydi adı? Aşağıda Pervin soluk soluğa uzaklaşacak gücü sonunda bulabilmişti. Ne yapıyorsunuz? Dedi. Anlamıştı Seniye. Kimse yok evde. Dedi. Kimse yok mu? Diretmesi Seniye'de çekingenlik yaratmıştı gene de. Sofadaki koltuğa ilişti Gündüz. Seniye'de yanındaki sandalyeye çökmüştü yorgun gibi. Makbuş'u hastaneye yatırmışlar dedi Bakırköy'e. Demek kadın niyemişler? Babam da Gezi'de. Bir doktor arkadaşı var. Onunla Bursa, İzmir dolaşıyorlar. Evde yalnızız demek. Peki Pervin? Tutamadı kendini. Refik niye bu evi? Sinirli kesti Seniye. Bilmiyorum dedi. Büyük bir kavga kopmuş babamla aralarında. Makbuş'u da o gün götürmüşler. İçim parçalanıyor. Bir kez gidebildim. Gözü yerde. Donmuş gibi oturuyor. Ses soluk yok. Babam benimle konuşmaz genellikle. Abim de. O da bir şey demiyor. Bir iki sövüp saydı babama. O kadar. Abim beni sevmez. Gözlerinden yaşlar dökülmeye başlamıştı. Eğilip kendini Gündüz'ün göğsüne bıraktı gene. nasıl direteyim? Hem niye? Bu kız, bu kadın bana dayanmak isteğiyle uzanıyorsa. Tutkulu bir sevişmeye geçivermişlerdi. Seniye kalktı, elinden tuttu. Yandaki Refik'in odasına geçtiler. Kapı aralık kalmıştı. Sofadan gelen ışığın alacasında yavaşça divana çekti Gündüz'ü. İlk gecenin beceriksiz kızı değil artık. Bildiklerini istiyor. Nasıl istemek böyle? Gebe kalmaktan da mı korkmuyor yoksa? O niye korksun? Sen kork. Kesik kesik iç çekişlerden sonra yanına uyur gibi uzanan Seniye'ye bakınca bu korku içini iyice tırmalamaya başlamıştı. Beni evlenmeye zorlamak için. Utandı. Kıza saygısızlık bu. Yüreğine düşen pası kazıyıp attı acılıkla. Keşke gelmeseydim buraya. Doğru söylemiyordu oysa. Yalanını yüzlemek de ağırına gidiyordu. Sokulgan, sımsıcak etiyle, sinirleriyle, onun dişiliğinin pırıltılı kaynakları gibi birden doluveren gözleriyle insanı alıp gider bu kız. Gözleri loşluğa alışmıştı. Yanında sessiz uzanmış Seniye'ye baktı. Değişmiş bu oda, dedi. Hımm, dedi Seniye. Buraya geçtim ben. Küçücüktü benim odam. Divan eskisi gibiydi. Aynalı bir gardırop konmuştu kapının arkasına. Kitaplık gene vardı. Şurada bir... Kısa bir kapı ziliyle irkildi Gündüz. Seniye de ürkmüş gibi dikildi birden. Çabucak toplandı. Giysilerini çeken Gündüz'e döndü. Yat sen, diye fısıldadı. Fırlayıp dolaptan çıkardığı sabahlık gibi bir şeyi geçirirken Gündüz'ün aklından geçenleri yanıtlar gibi yavaşça söyleniyordu. Pervin toplantıya gidecekti. Çıktı odadan, kapıyı çekti. Gündüz katılıp kalmıştı sanki. Bir türlü yenemediği ürküyle utanca kızgınlığa batmış, soluk almaktan korkar gibi kımıltısız bekliyordu. Kapı açıldı dışarıda. Seniye'nin biraz çekingen sesi duyuldu yavaşça. ''Ha, sen misin? Hani toplantı var demiştin?'' Pervin bu. Ezilip küçüldüğünü duydu Gündüz. ''Gidiyorum.'' dedi Pervin. ''Dosyayı bırakmışım evde. Sendikanın kağıtları var. Onu aldım gidiyorum.'' ''Ne o? Sen hasta mısın?'' ''Hımm, başım ağrıyor. Yatıyordum.'' ''Geçmiş olsun canım. Ben de hiç iyi değilim. Daha toplantıya giderken sinirlerim bozuluyor. Bizi atacaklarmış sendikadan. Elden gitti sendika. Allah belalarını versin. Gündüz Bey aradı mı seni? Bana telefon etmişti bir şey için. Söyledim.'' Seniye, "Hayır," dedi öncesilik bir sesle. Sonra isteksizce ekledi. "Bir iki gündür yazıhanede değilim ben de. Geç kalıyorum. Hadi Allah'a ısmarladık. Ben de İngiliz aspirini var aşağıda, getireyim mi?" "İstemem," dedi Seniye. "Yatacağım hemen. Hoşça kal canım, sabah uğrarım." Kapının kapanışıyla sinirleri gevşeyivermişti Gündüz'ün. Bütün gövdesi ter içindeydi. Kız nasıl atlattı Pervinciyi? Ödeştiler. Aşağıda kaldığım ilk gecede Pervin ona oynamıştı bu oyunu. "Sen kime oynuyorsun?" İğrenir gibi oldu kendinden. İçeri çekingence giren Seniye'ye baktı. O da utanıyor gibiydi. Gülmeye çalışıyordu. Gülmek denirse. Kalkıp yorgunlukla giysilerini geçirdi ağır ağır. Divanın kıyısına ilişmiş Seniye'ye baktı. Çekingenlikle bakıyor o da. "Beni suçlamıyorsun değil mi?" "Ne diyor bu kız? Kendimi suçlayamıyorum. Alçağın biriyim ben. Aynı boku yiyoruz söğüp saydıklarımızla." "Rastlantıya bak," dedi Seniye. "Kağıtları evde unutmuş." "Öyle," dedi Gündüz. "Acıklısı, gülüncüyle nasıl yaşayacağız rastlantılar olmasa? Yeşilçam'dayız." Gülerek kalkıp Gündüz'e sarıldı. "Geçti, bitti artık," dedi. "Bir şey yiyelim istersen." Kalktı. "Bağışla beni," dedi Gündüz. "Bir arkadaş gelecek eve." Seniye kuşkulu baktı bir an. Sonra, "Peki," dedi uysallıkla. "Konuşmamızda gerek. Sizin dava hiç iyi gitmiyor. Benden başka da ilgilenen, izleyen yok. Çocukların avukatı nerede?" "Bilmiyorum," dedi Gündüz. "Hiçbirini görmüyorum. Elimdeki işlere kapandım. Yetiştirmek zorundayım." Bir an duraladı, utanıyormuş gibi gülümsedi Seniye. "Bir de yitirirsek davayı," dedi. "Ben sorumlu olacağım, korkuyorum." "Boşuna," dedi Gündüz. "Onlar akıllarına koydularsa... Ağzınla kuş tutsan iş olacağına varır. Üzme kendini." 47. ayrımın sonu. Sayfa 474. Devamı 48. ayrımda.